Ayrım 32.
Arkadaşlar, mesele kendiliğinden halloldu, dedi. Açtığı mektubu yüksek sesle okumaya başladı. Ali Fuat Paşa Halk Fırkası'ndan istifa ettiğini bildiren mektubunda Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırka TCF adıyla bir de parti kurduklarını haber veriyordu. Mustafa Kemal de aylardan beri süregelen gizli kapaklı siyasetin meşru bir zemine oturmasından hoşnut görünüyordu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, adı geçen eser sayfa 66-70. İstifacı paşalar gelecek için siyasi planlarını yürürlüğe koymuşlardı. Meclisin 5 Kasım oturumunda su yüzüne çıkan gerginlik bir muhalefet partisi doğurmuştu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım'da kuruldu. Tek partili cumhuriyete ikinci parti gelmişti. Halk Fırkası'ndan istifalar birbirini izliyordu. İstifa edenlerin hepsi de İstiklal Savaşı'na katılmış, devletin önemli kademelerinde görev almış önemli isimlerdi. Bu isimlerin siyasi duruşlarındaki değişiklik bir süre sonra Latife'yi de etkileyen bir ortam yaratacaktı. Bugün geçmişi değerlendiren tarihçiler, Terakkiperver Cumhuriyetçi Parti'nin programının Halk Fırkası programına göre daha liberal olduğunu söylüyorlar. Örneğin Mete Tunçay, yeni parti oluşumunun beyanname ve programını siyasal ve ekonomik açıdan liberal demokrasiyi savunan belgeler olarak nitelendiriyor. Mete Tunçay, adı geçen eser sayfa 105. Ancak TCF kadınlara oy hakkını programına koymadığı gibi kadınlarla ilgili bir politika da geliştirmemişti. Kadınların geçmiş kazanımları bir türlü kalıcı metinlere dönüşmüyordu. Türkiye'yi daha önce yöneten iktidar partisi İttihat ve Terakki'nin cemiyet biçiminde örgütlenmiş bir kadın kolu olmasına karşın Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasal Partiler, 1. Cilt, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1988, sayfa 477. Halk Fırkası'nın henüz bir kadın kolu yoktu. Oy kullanamayan kadınlar siyasi partilerde de temsil edilmiyorlardı. Zekeriya Sertel'in gözüyle Türkiye. Matbuat Umum Müdürü iken hükümetle anlaşmazlığa düşen ve görevinden ayrılan gazeteci Zekeriya Sertel'in resimli aya yazdığı bir değerlendirme yazısından o günleri anlamaya çalışalım. Geçen 1924 senesi zarfında Millet Meclisi azası arasında için için yürüyen bir irtifak, ayrılık vardı. Reisi Cumhur'un etrafında toplananlar milli hareketi benimsiyor, cumhuriyet ve istiklali kendi eserleri olarak göstermekten zevk alıyorlardı. Halk fırkası bir millet fırkasıydı, bir fikir fırkası değildi. Laik ve demokrat bir hükümete istinadgah olduğu zamanlar içinde muhafazakarlar ve mutaassıplar vardı. Bu gayri tabi hal ancak fevkalade zamanlarda devam edebilirdi. Halk fırkasının tasfiye zamanı gelmişti. Bu yeni fırkanın başında Rauf Bey, Karabekir Kazım ve Ali Fuat Paşalar vardı. Esas itibariyle Halk Fırkası erkanı gibi düşünüyorlardı. Yalnız Halk Fırkası mensupları daha mutaassıp, daha inhisarcı bir zihniyetle hareket ediyor, yeni fırka azası daha liberal düşünüyordu. Bu fırka gürültü ve patırtısı İsmet Paşa kabinesinin başına patladı. Zaten İsmet Paşa yorulmuş, hastalanmıştı. Tedavi ve istirahate muhtaçtı. Bu ihtiyaç altında istifasını verdi ve yerine Fethi Bey kabinesi geldi. Zekeriya Sertel, TCF'nin kuruluşunu Aklı Selim devrinin başlangıcı olarak değerlendirmiş, tekelci zihniyetin sona ermesini memleket için yararlı bulmuştu. Yeni fırkanın teşkili memlekette zafer ve istiklalin dimağları donduran sihrinin zeval bulunduğuna ve halkın yeniden salim bir tarzda düşünmeye başladığına delalet etmek itibarıyla şayanı kayıt bir hadisedir. Zaferi müteakip gözlerimiz kamaşmış, tefekkür kabiliyetimiz kaybolmuştu. Önümüzde yalnız zaferi veren yüksek enmuzeçler, örnekler canlanıyor, başka bir şey göremiyorduk. Fakat o vecit ve heyecan devri geçti. Şimdi aklı selim devri başladı. Artık tenkit ve takdir kudretimizi kullanabiliriz. Bu tenkit kabiliyetini kullanmak imkanı bize idol gibi görünenleri tahlil edebilmekliğimizi temin etti. Halk fırkası bu ilk şaşkınlık ve heyecan devrinde gördüğü mutlak mutavazaattan, bağlılıktan mağrur ve hodgam, bencil oldu. Bütün zaferi benimsedi ve hariçte kalanlara kıskanç bir nazarla bakmaya başladı. Bu inhisarcı zihniyet derhal bir aksülamel, tepki yaptı ve memleketin her tarafında taraf taraf muhalefet cereyanları baş gösterdi. İşte bugünkü fırka bu cereyanın mahsulüdür. Zekeriya Sertel olan biteni kendi muhalif bakış açısından özetlerken kalemini son derece rahat kullanıyor. 1925 başlarında yazılan bu yazı basın özgürlüğünün derecesini de gösteriyor. Ancak Zekeriya Sertel birkaç ay sonra çıkacak Takrir-i Sükun Kanunu ile birlikte sürgün cezasına çarptırılacak gazeteciler arasına girecekti. Sertel aynı yazıda, askeri bir millet olmak zihniyetini asla terk etmediğimizden söz ediyor ve şöyle diyor. Bugünkü fırkanın başında bulunanlar bu fırka esnasında da mevki-i iktidara gelebilecek insanlardı. Fakat onların gözleri yalnız vekalet sandalyesinde değildi. Memlekette teessüse başlayan diktatörlüğün önüne geçmek istiyorlardı. 1924 senesinin siyasi tarihi memlekette yeni bir fırka doğurmakla bitti. 1925 senesi bu yeni yavruyu büyütecek ve temenni edelim ki sıhhatli ve mesut bir evlat yapacaktır. M. Zekeriya Sertel, Türkiye'nin siyasi tarihi, resimli aydan aktaran Mete Tunçay, adı geçen eser, sayfa 128-133. Sıkı yönetim ilan edilsin. TCF'nin kuruluşunu Mustafa Kemal sükunetle karşılarken İsmet Paşa sıkı yönetim ilan edilmesini önermişti. Tunçay, adı geçen eser, sayfa 110. TBMM'de hükümete karşı muhalefet hiç eksik olmamıştı. Ancak meclis muhalefetini tek bir fırkanın içinde barındırıyordu. Cumhuriyet ilan edilirken oylamaya 100 kişi katılmamış, Hakkı Uyar, Tek Parti Dönemi ve CHP, Boyut Yayınları 1999, sayfa 104. Lozan Anlaşması'nın oylanması sırasında aleyhte oy verenler olmuştu. Yine de örgütlü bir muhalif parti kolay kolay hazmedilemedi. 1930'da Afet İnan'ın Mustafa Kemal'in anlattıklarından tuttuğu notlarla hazırladığı Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları kitabında muhalefet partisine ilişkin tarif o günlerin ruh halini açıklıyor. Muhalefet etmek, tenkit etmek maksatları bir fırka teşkili için esas olamaz. Muhalif fırka mefhumu bizde yanlış anlaşılmış ve yanlış tatbik edilmiştir. Bir fırka teşkil etmek, mevcut bir fırkaya veya fırkalara muhalif yollar takip eylemek gibi sabit bir fikre esir olmak demek değildir. Böyle hareket edenler, ileri gidişi tutan, yoldan alıkoyan menfi insanlardır. Bunlar kendilerini beğendirmek için başkalarına fena demeyi tek vasıta olarak kullanan insanlara benzerler. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988, Ankara, sayfa 236-237. Erik Jan Zürcher, Mustafa Kemal'in muhalif parti girişiminden daha kurulmadan bilgisi olduğunu, özellikle Doğu bölgesinin anahtar niteliğindeki mebuslarıyla görüşmeler yaparak muhalefetin desteğini zayıflattığını savunuyor. Mustafa Kemal'in TCF'ye karşı politikası başlangıçta son derece ihtiyatlı oldu. Bölünmenin ortaya çıkmasından sonra oldukça uzlaşmacı bir yol izlediği görülüyordu yorumunu yapıyor. Erik Jan Zürcher, adı geçen eser, sayfa 87. Latife TCF'ye üye miydi? Latife'nin TCF'ye yaklaşımı neydi? Bu soru çok zihnimi kurcaladı. Ali Fuat Cebesoy'un yeğeni Ayşe Cebesoy ile yaptığım görüşmede kendisine Latife Hanım'ın TCF'ye yaklaşımını sordum. O da hiç beklemediğim bir yanıt verdi. TCF'nin üyesiydi, dedi. Ali Fuat Paşa'nın anılarında Latife Hanım'ın üyeliğine dair birkaç satır bulunduğunu düşünüyordu. Bu nedenle verdiği bilgi önemliydi. Ayşe Cebesoy anıları amcasından dinleyerek kaleme alan kişiydi. Ancak kitaplarda bu konuda bir bilgi yoktu. Bunun üzerine Ayşe Cebesoy dostu tarihçi Cemal Kutay'ı yanımdan aradı ve ona sordu. Cemal Kutay, Latife Hanım TCF'nin aktif üyesiydi diye cevap verdi. Kutay'ın bundan kuşkusu yoktu. Latife'nin gerçekten muhalif partiyle ilişkisi var idiyse şu mantığı yürütebiliriz. Mustafa Kemal, Latife'nin muhalif partiye girmesini belki Türkiye'deki siyasi gerginliği giderecek bir yöntem olarak düşünmüştü. Mustafa Kemal'in taktiklerinden biri de gerginliklerin giderilmesinde Latife'den yararlanmasıydı. Mustafa Kemal'in 1930 yılında kız kardeşi Makbule Hanım'ı Serbest Fırka'ya yönlendirdiğini ve o sırada Serbest Fırka'nın programına kadınların siyasete katılımını sağlayacak bir madde eklettirdiğini unutmamak gerek. Latife bu partiye kadınlara siyaset hakkı verilmediği bir dönemde resmen üye olmuş olabilir mi? Yaprak Zihnioğlu kadınların Cumhuriyet Halk Fırkası'na ilk üyelik başvurularını 1926 yılında yaptıklarını yazıyor. Yaprak Zihnioğlu, adı geçen eser sayfa 177. Ama Mustafa Kemal'in karısı olmak Latife'ye böyle bir avantaj sağlamış olabilir. Şeyh Said İsyanı. TCF oluşumunun ardından Şubat ayına kadar yaşanan en önemli olay İsmet Paşa ve hükümetinin istifasıydı. Yeni kabineyi Fethi Bey, Okyar kurdu. TCF'nin kuruluşu üzerine sıkı yönetim ilan etmeyi öneren İsmet Paşa çekilmiş, ortam yumuşamıştı. Mete Tunçay, adı geçen eser sayfa 110. TCF'nin başına Kazım Karabekir geçti ve Fethi Bey hükümetini destekleyeceğini açıkladı. Erik Jean Zürcher, adı geçen eser sayfa 107. Latife ile Mustafa Kemal 1 Ocak 1925 günü Konya'ya hareket ettiler. Adana ve Tarsus'tan sonra da Mersin'e gittiler. Birlikte çıktıkları son yurt gezisiydi bu. Mersin'de Marumati adıyla anılan çok güzel bir evde kaldılar. Mersin Silifke yolunun çok kötü oluşu nedeniyle Mustafa Kemal Silifke'ye giderken Latife'yi götürmedi. Silifke'de bir çiftlik almak istiyordu. Taşucu'ndaki Rum Bosa'daki çiftliğini gezdi ve beğendi. İzzet Aslan, adı geçen eser sayfa 131. Bir ay süren bu yurt gezisi sırasında Latife ile Mustafa Kemal arasında yaşanan bir gerginlikten söz edilmiyor. 2 Şubat günü Ankara'ya geri döndüler. Her şey bir anda değişmiş. Türkiye'nin geleceğini etkileyen, belki de Latife'nin kaderinde dönüm noktası olacak ayaklanma başlamıştı. Doğudan silah sesleri geliyordu. 13 Şubat 1925 günü Genç'te, bugün Bingöl'ün bir ilçesi, haklarında eşkıyalıktan tutuklama kararı olan Şeyh Said'e bağlı 10 kişi jandarmalara teslim olmak yerine silahla karşılık verdiler. İsyancılar Elazığ'ı ele geçirdiler, Diyarbakır'ı kuşattılar. Ayaklanmanın önü alınamıyordu. Bölgede sıkı yönetim ilan edilmesi isteniyordu. Kazım Karabekir hükümeti destekledi ve Türk ulusunun tek vücut olduğunu belirten bir konuşma yaptı. Sıkı yönetim oy birliğiyle kabul edildi. Erik Jean Zürcher, adı geçen eser sayfa 117. Sert tedbirler için sert kanunlar gerekiyordu. Hıyaneti Vataniye Kanunu'na dinin siyasete alet edilmesini engelleyici bir hüküm eklendi. TCF bu kanuna muhalefet etmedi. AYY. Meclisteki barış Fethi Bey hükümetinin düşürülmesiyle bozuldu. Yeni başbakan doğuda alınan önlemleri yeterli görmeyen İsmet Paşa'ydı. İlk icraat olarak meclise hükümete olağanüstü yetkiler tanıyan Takrir-i Sükun Kanunu'nu sundu. Kazım Karabekir, temel anayasal hakların ayaklar altına alınmasının yanlış olduğunu söyledi. Bu kanun hükümete 2 yıllık bir süre için ülkenin her yanında sınırsız yetki veriyordu. Erik Jean Zürcher, adı geçen eser sayfa 121-122. TCF'nin karşı çıktığı kanun mecliste ciddi eleştirilere yol açsa da 4 Mart 1925 günü kabul edildi. 6 Mart'ta 6 gazete ve dergi, Tevhid-i Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Aydınlık Orak Çekiç, Sebilül Reşat, bir ay sonra da Hüseyin Cahit'in tanini kapatıldı. Mete Tunçay, adı geçen eser sayfa 149. Sosyalist ve komünist 33 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. İstiklal mahkemeleri harıl harıl çalışıyordu. Lord Kinross hükümete geniş diktatoryal yetki tanınmıştı, diyor. Patrick Kinross, Atatürk Rebirth of a Nation, Phoenix, Londra, 1995, sayfa 400. baskı dönemi başlamıştı. Doğu illerinde çok sayıda TCF'li tutuklandı. TCF, irtica ve gizli faaliyetle bir ilgisinin bulunmadığını ilan etti. 15 Nisan'da yenilgiyi kabul eden Şeyh Said teslim oldu. Bastırma hareketi Mayıs sonuna kadar sürdü. Şeyh Said isyanı dinsel gericilik ve karşı devrim miydi? Yoksa din görüntüsü altında bir ulusal başkaldırı mıydı sorusu bugün hala tartışılıyor. Şeyh Said hareketinin karmaşık yönleri o günlerde de kafaları kurcalamıştı. Falih Rıfkı 29 Mayıs 1925 günü Hakimiyet-i Milliye gazetesinde şu soruyu soruyordu. Acaba Şark isyanı bizim ilk günlerde hükmettiğimiz gibi bir irtica hareketi değil de siyasi ve milli bir ihtilal miydi? Mete Tunçay, adı geçen eser, sayfa 136. Latife Türk Ocağı Fahri Başkanı. Latife 1925 baharında Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne göre daha iddialı bir kurumun Türk Ocakları'nın merkezi heyetine ve Fahri Başkanlığı'na seçildi. Türk Ocakları 2. Kurultayında Latife'yi oldukça ön planda görüyoruz. Türk Ocakları'nın 2. Kurultayı 23 Nisan Perşembe günü Ankara'da Hamdullah Supi Bey'in konuşmasıyla açıldı. 23 Nisan milli bayram olduğu için gelen üyelerle yetinilmesi istendi. Ahmet Ağaoğlu, Kurultay 2. Başkanı Mehmet Emin Bey yerine Latife'nin seçilmesini önermiş ama Latife öneriyi reddedince 2. Başkanlığa Samih Rıfat getirilmişti. Füsun Üstel, Türk Ocakları İletişim Yayınları, İstanbul 2004, sayfa 172. 29 Nisan günü yapılan ikinci toplantıda gerçekleştirilen seçimlerde merkez heyetine girenler arasında Latife de vardı. Hamdullah Supi ile Ziya Gökalp'in öncülüğünde 1912 yılında kurulan Türk Ocakları kadınlara kapalı değildi. Kadınlara açık konferanslar, kadınları toplumsal yaşama katma çabalarının yanı sıra Hadide Edip, Müfide Ferit gibi isimlerin Türk Ocağı'nın konferansçıları arasında yer aldıklarını, hatta 1913 seçimlerinde de Türk Ocakları encümenine girdiklerini görüyoruz. Füsun Üstel, adı geçen eser, sayfa 65. Cumhuriyet öncesindeki günlerde Türk Ocakları kadınların temsili sorununu gündemden düşürmüyordu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında faaliyeti aksayan cemiyet, Cumhuriyet'le birlikte örgütlenmesini hızlandırmış, 1923 sonunda şube sayısı 40'ı aşmıştı. Dönemin önde gelen isimlerinin rağbet ettiği Türk Ocakları temsillere, konserlere de ev sahipliği ediyordu. Fikir akımları burada tartışılıyor, devletin önemli mevkilerinde bulunan isimler ocağın yayın organı olan Türk Yurdu dergisinde fikirlerini kaleme alıyorlardı. Türk Ocakları o yıllarda Cumhuriyet ideolojisinin anlatıldığı, yapılacak reformların duyurulup tartışıldığı bir kültür kurumuydu. Bu yüzden modernleşme çabasında da önemli bir yeri vardı. Şeyh Said isyanı nedeniyle Türk Ocakları'nın 1925 yılındaki kurultayına milliyetçilik ve Türkçülük politikaları damgasını vurdu. Merkezi heyet şu isimlerden oluştu. Latife Gazi Mustafa Kemal, Osmanzade Hamdi, Reşit Galip, Muhittin Baha, Mehmet Emin Yurdakul, Rıdvan Nafiz. Aralarında Kılıç Ali'nin de yer aldığı 7 yedek üye belirlenmişti. Füsun Üstel, adı geçen eser, sayfa 174. Latife kurultaya 10 Eylül 1924'te Kars'ta kurulan Türk Ocağı'nı temsilen katılmıştı. 2 Mayıs 1925 tarihli Cumhuriyet Gazetesi 1. sayfasından verdiği haberde Latife Hanımefendi'nin mühim bir nutku başlığıyla Türk Ocağı'nda yaptığı konuşmayı duyuruyordu. Aynı haber 2 Mayıs 1925 tarihli Vatan Gazetesi'nde de yayımlanmıştı. Anlaşılan konuşmanın özeti Latife'nin alkışlandığı yerlerde vurgulanarak bir metin olarak Anadolu Ajansı Mahreci ile basına dağıtılmıştı. Latife önemsenen konuşmasında ülkeyi bölen mezhep ve fikir akımları olduğunu, Türk Ocakları'nın milleti karıştıran bu akımlara karşı sürekli mücadele ettiğini ve etkili bir sonuç alındığını vurguluyordu. Latife bu konuşmasıyla devletin politikalarını açıktan destekliyordu. Konuşma metninin gazetelerde yayımlanmış biçimi için bakınız ek 6. Latife Hanımefendi'nin mühim bir nutku. Konuşmanın basında sunuluş biçimi de Latife'nin hükümete verdiği desteğin oldukça önemsendiğini gösteriyor. Ahmet Ağaoğlu, Latife'nin kurultay delegelerine hitaben yaptığı konuşmayı Türkçülük tarihinde önemli bir gün olarak tanımlanmıştı. Füsun Üstel, adı geçen eser, sayfa 172. Kurultayın ardından 17 Mayıs'ta Merkez Heyeti Latife'yi Fahri Başkanlığa getirdi. Latife, Çankaya'daki 2,5 yıllık çabasının sonuçlarını almış, Türk fikir hayatı açısından son derece değer verilen bir kurumun Fahri Başkanlığına seçilmişti. Politikadan dışlanmaya gösterdiği direnç sonuçsuz kalmamıştı. Ocağın başkanı yine Marif Vekili Hamdullah Supi'ydi. Umumi Katipliğe Muhyiddin Baba, Muhasipliğe de İş Bankası Genel Müdürü Celal Bey, Bayar seçildi. Türk Ocağı yönetimiyle Latife Hanım arasında Fahri Başkanlığı nedeniyle mektuplaşmalar olmuştu. Bu mektuplar Türk Yurdu dergisinde yayımlanmıştı. Mektuplar şöyleydi. Latife Gazi Mustafa Kemal Hanımefendi'ye. Merkezi heyet geçen pazar günü akdettiği bir icraatında zat-ı alinizi kendi azası arasında görmekten mütevellit hüsnü iftihar ve teşekkürünü kaydettikten sonra heyetimiz riyasiyeti fahriyesinin tarafı ismethanelerinden kabulünü rica etmeye karar vermiştir. Müstesna mevki itibarıyla olduğu kadar şahsi efsaf ve liyakatiyle de kalbimizde çok mümtaz bir mevki olan büyük hemşiremizin bu intihabı tasvip ve kabul etmesini rica ederek merkezi heyetin ihtiramatı mahsusasını arz ve tekrar ederim efendim. 18 Mayıs 1341 Merkezi Heyet namına Hamdullah Supi. Türk Yurdu 9. Cilt TÜBİTAK Yayınları Ankara 2001 Sayfa 196 Tıpkı Basım Cilt 16'ya 2 Sayı 171. Bulunduğu mevki kadar kişisel özelliklerini de öven mektuba Latife şu cevabı vermişti. Türk Ocakları Merkezi Heyeti Riyaseti Aliyesine. Muhterem Beyefendi, Fahri Riyasete intihap suretiyle Merkez Heyeti'nin hakkımda gösterdiği teveccühten son derece müteassisim. Muhterem arkadaşlarıma teşekkürlerimin ve selamlarımın iblağını rica ederim efendim. Latife Gazi Mustafa Kemal. Latife'ye İftihar Madalyası. Latife'nin 1925 Mayıs'ında dikkat çekecek kadar ön planda ve faal bir konumda olduğu anlaşılıyor. 25 Mayıs 1925 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Fransız Sefiri Latife Hanım nezdinde Fransız Sefiri Monsieur Albert Sarrault bugün Latife Hanım tarafından kabul edilmiştir şeklinde bir haber yer alıyor.